Ve minel fütüveti, yine fütüvet ahlakındandır. En yeştenibel insanu, insanın kaçınması, içtinab etmesi, kaçınması, el gadaba, öfkeden, cümleten, tamamıyla. Bakın bir de tamamıyla. Evet. Öfke biliyorsunuz, daha önce yeri geldiğinde söylemiştik, hatırlıyorum. İnsanda üç temel güçten bir tanesidir. İşte şehvet, gazap ve akıl. Akıl, şehvet, gazap. Yani insanda adaleti de söyleniyor dördüncü güç olarak ama bazıları da adaleti bu üç gücün birleşimi olarak görüyorlar. İtidalli olmak. Akıl gücünden iyi kullanınca ne çıkıyordu? Hatırlayan bakalım. İçer sıcak oldu bak, uyuyoruz. Uyumayın abi. Hikmet, çok güzel. Akıl gücünün iyi kullanılması sonucunda hikmet ortaya çıkar. Şehvet, yani arzulamak, şehvet gücünün güzel kullanılması, itidalli kullanılması ne çıkar? İffet çıkar. Bak bayanlar daha başarılı abi. Üçüncüsü, gazap sıfatının itidalli kullanılmasından ne çıkar?
Şecaat.
Evet, şecaat. Cesaret. Yani bu üç güç aslında insanı yapılandıran ve güçlendiren güçlerdir. Yani tamamen bunlar ortadan silinmez. Bunların ifrat ve tefritleri var. İkisinden kaçacağız. Orta yol. Yani itidalli olacak. İnsanda öfke bir güçtür. Eğer öfke olmazsa insan kendini koruyamaz. Cesareti besleyen duygu hangisi? Öfke. Yani bir insan öfkelenmezse güçlenemez. Öfke insanı güçlendirir. Kızarsın, düşmana çekersin, kılıcı kesersin. Eğer öfke olmazsa bunu yapamazsın. Bakın merhamet, normalde bir insan bir insana kıyar mı? Kıymamalı. Ama yerine geldiğinde savaşta haklı olarak sana kılıç çekmiş, senin hayatına, senin dinine, vatanına kasteden insana karşı bu kutsal değerleri korumak için ne yapman lazım? Mecburen onun hayatına kastetmen lazım. Ve bundan da sevap kazanıyorsun. Bakın yani enteresan bir durum. Yani bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmek olduğunu söyleyen Cenab-ı Hak, kendisi adına savaşmak durumunda kaldığımızda insan öldürmek üzerinden sevap veriyor. Demek ki burada fiilden ziyade fiilin yapılış niyeti ve sebebi çok önemli. Niye biz o insana kılıç çektik? Canıma kastetti çünkü. Vatanıma kastetti. Dolayısıyla canıma kastettiyse, vatanıma kastettiyse o zaman kusura bakmasın, onu yok etmek artık benim boynumun borcu olur. Çünkü kutsal değerlerin yaşayabilmesi için vatanımı korumam lazım, kendimi korumam lazım, dinimi korumam lazım. Ben o topraklarda dinimi yaşayacağım. Allah'ın medeniyetini inşa edeceğim. Dolayısıyla o toprağın hürriyete kavuşması lazım. Şimdi bana bir Belçikalı öğretmen arkadaşım şöyle bir soru sordu. Dedi ki, ya bu Filistinli gençler dedi, hani intihar saldırısında zaman zaman bulundukları dönemler olmuştu. Belki hala var, bilmiyorum. Ya bu dedi çok insani değil. Nasıl dedi yani bir insan canlı bomba olur ve bir sürü insanın ölümüne sebep olur. Ben şimdi ilk anda ona cevap veremedim. Yani düşündüm. Bir gün şöyle bir durum oldu. Kendisi yine otururken birlikte işte evinden, arabasından falan bahsetti. Ben dedim ki, adı Michel'di. Bak dedim, Michel sen dedim evinden bahsediyorsun, evin var diyorsun. Araban var diyorsun. Peki dedim, sen bu evin, araban, işin hepsini nerede elde ediyorsun? Bir vatanda. Bak vatanın var, devletin var. Sana burada yaşama, ev alma, araba alma, iş sahibi olma hakkını veriyor. Peki dedim, bana söyler misin, Filistinli gencin nesi var? Vatanı var mı? Var ama yok. Her an bir İsrailli gelir veya asker, neyse devlet, burası benim, buradan çık diyebilir mi?
Der.
Der ve oldu zaten bunlar. Yani ihtimal olan şey değil, olan şeyler. Hala devam ediyor. Şimdi toptan devam ediyor. Evi var mı? Olsa her an başına yıkılabilir ki görüyoruz zaten. Benim cevap bayağı iyi bir cevapmış. Yani hala bugün geçerli. Arabası varsa her an o da gidebilir. İşi varsa o da gidebilir. Bombalar iş yeri gider. Yani dedim bak bu insanın yapacağı tek şey ne dedim? Vatanını korumak ve kurtarmak. Şöyle bir durdu dedi ki haklısın, doğru söylüyorsun dedi. Bak Avrupalı insan bunlar ama siz mantıklı güzel cevapları üretirseniz ve dedi ki ondan sonra bir daha da dedi İbrahim'e soru sorarken dikkat edin. Düşünür öyle cevap verir ve bunu da birkaç defa böyle söyledi. Bunu ben niye söylüyorum? Demek ki bizim bu insanlarla münasebete geçip olup bitenleri tahlil etmemiz lazım. Onlara mantıklı cevaplar vermemiz lazım. Dolayısıyla her zaman söylüyorum, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz çok önemli. Çünkü onlar Avrupa toplumu içerisinde yaşayan insanlar, onlar üzerinden İslam'ı tanıyacaklar, Müslümanları tanıyacaklar. Yani onların eğitimi noktasında, ne diyelim, İslam medeniyetini anlama noktasında onlara büyük merkezler kurmamız lazım. Ki iyice anlasınlar. Çünkü hep defansta çalışıyorlar. Sürekli savunma durumunda kalıyorlar. Halbuki bizim sahaya çıkıp orta sahaya gol atmamız lazım. Biz gol yemeyelim diye uğraşıyoruz sürekli. Yani sürekli gol yemeyelim diye uğraşırsan abi bir tane bile yesen bitti yani. Maç bitti işte yani. Bak bir tane bile yesen yetiyor. Yani ben gol yemeyeceğim diye sürekli 11 kişi defansta olur mu? Biz şu an sanki böyle İslam'ı savunmak için defansta kalmış durumdayız. Halbuki biz gol atabilecek kıvamda insanlarız. Yani hedefe ulaşabilecek, medeniyet kurabilecek elimizde güç var bizim. Yani bunun kıymetini bilmemiz lazım. İşte bütün bu şunlar mesela şu davranış kalıpları insanı inşa eden, yani insan devletini, medeniyetini inşa eden durumlar. Bak, öfkenizi iyi kullanmak. Evet, Hukiyan Muaviye bin Ebi Sufyan rahimehullah ennehu kal. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye'den şöyle bir rivayet gelmiş. O demiş ki bak, o çok güzel bir söz söylemiş. Ma gadabi ala ma emlikuhu ve ma gadabi ala men la emlikuhu. Malik olduğum bir şey, yani güçlü olduğumda niye kızayım? Veya güçlü olmadığımda niye kızayım? Bayağı zeki bir adammış yani. İn kuntu maliken, eğer ben güçlü isem, elimde gücüm var, malikim yani. Fe inni kadirun ala alel intikam, intikam almaya da gücüm var. Felem elzem nefsi el gadab. Kızmama gerek var mı? Yani güçlüyüm, eğer intikam almak gücüm var, niye kızayım ki? İntikamı alırım. Yani kızmaya, bağırmaya gerek var mı? Yok. Şimdi daha önemlisi şu. Ve in kuntu gayra malikin. Eğer ben güçlü değilsem, bir şeye sahip değilim, güçlü değilim. Fela yadurruhu gadabi. Benim o insana kızmamın bir şeyi var mı? Ona bir zarar verebilir miyim? Gücüm yok. Bak mazlum durumdayım, mağdur durumdayım. Yani zayıf durumdayım. Kızsam ne olacak yani o adama şimdi? Bir faydası var mı? Yok. Felem edhul el gadab ala nefsi. O zaman ben diyor kızmam. Yani güçlü olduğumda zaten intikamımı alırım, kızmama gerek yok. Güçsüz olduğumda yine kızmam çünkü benim kızmamın o kişiye bir zararı olmayacak. Güçlü durumda çünkü. Yani hiçbir durumda öfkenin gerekmediğini söylemeye çalışıyor. Şöyle bakacaksın. Güçlüysem zaten intikamımı alırım, işi bitiririm, bağırıp çığırıp kızmaya gerek yok. Güçlü değilsem o zaman benim kızmamın da karşıdaki insana bir zararı olmayacağına göre o halde güç toplarım. Belki de bunu yapmak lazım. Yani gücümüz yok ise intikamımızı almak veya ne diyelim yani doğruyu söyleyebilmek, gerçeği haykırabilmek için güçlenmemiz lazım. Bak Cenab-ı Hak şimdi Müslümanlara niye zafer vermiyor? Güçlü olmadıkları için. Bak hak oldukları halde, gerçek oldukları halde kendisinin gönderdiği son dini temsil eden insanlarız biz. Niye şu an başarılı değiliz? Niye zafer kazanamıyoruz henüz? Çünkü güçlü değiliz. Ha, o yüzden haklı olmak yetmiyor. Güçlü olmak gerekiyor. Bu anlamda her bakımdan güçlü olmak, ekonomik anlamda güçlü olmak, zihin anlamında, bilgi anlamında güçlü olmak, iletişim anlamında güçlü olmak. Bak bir hocamız dedi ki bir gün, evet Sabri abi sana söylüyorum bunu şimdi, uyuma. Tam kritik bir dönemde ben dedi askerlik yaptığımda çok beni iyi seven bir komutanım vardı. Böyle işte 12 Eylül'den sonra çok kritik dönemlerde ezanın Türkçeleştirilmesi hikayesi mi vardı? Ona benzer bir konu herhalde varmış yani şimdi tam hatırlamıyorum. Dedi ben hemen aradım onu. Dedim komutanım sakın böyle bir şey yapmayalım. Bunun şu şeyleri olur falan diye. Dedi onu ikna ettim ve o iş kapandı dedi. Bakın askerken iletişimi iyi kurmuş. Kuvvetli bir insan yani. İletişimi çok kuvvetli bir hocamızdı. İyi bir şey kurmuş, diyalog kurmuş. Tamam mı? İlahiyat profesörü sonuçta o yani. O iletişim sayesinde zor an geldiğinde aramış ve iş çözmüş. Çünkü insanoğlu hani el insanu abidul ihsan diyoruz ya, insanoğlu iyiliğin kölesidir. Siz ona bir iyilik yaparsınız. İyilik yapmak her zaman da para vermek değil. Güzel davranırsınız, işinizi iyi yaparsınız, kendinizi sevdirirsiniz. Buna benzer güzel işler yaparsınız. O insanlar size aşık olurlar. Çok güzel bir insan bu. Siz bir şey istediğiniz zaman onu sevmese biri yapar. Der ki kırmayalım bu insanı. Bak yani geçmişte bir birlikteliğimiz oldu. Bana iyilikleri oldu falan diye. Cenab-ı Hak kalbine bir merhamet. Peki burada nereden kazandık şimdi biz? Güçten kazandık. Bak iletişim gücü. Münasebet gücü. O yüzden yani insanın her türlü gücünü iyi kullanması lazım. Bak karı koca hayatında da öyle. Ya iletişim yoksa kanallar kapalı geçinemeyiz. Ama iletişim varsa sıkıntılar ne kadar olsa bile fark etmez. Onları o iletişim sayesinde iyi niyet sayesinde çözeriz. Bir de eşler birbirine hep iyilik yaparlarsa ki zaten yapıyorlar sürekli. İyilik yapan insanı insan kırar mı? Bir şekilde ne yapar? Dediğini yapmaya çalışır. Yapamasa bile yapma gibi işte hevesinde olur. O imajı verir. En azından hani yağmıyorsun da es derler ya. Çünkü esmek de bir yağmaya adımdır yani. Estik de yağma olacak mı, yağmur gelecek mi bilmiyoruz yani. Gelmeyebilir de. Gelme zaman da kızarlar bu sefer. Hani estin diye yağmıyorsun falan diye de o da olur yani problem olur. Hep eserek kalmak da doğru değil ama ya hiç olmazsa eselim bazen de yağlan, yağmur yağdıralım değil mi Hasan abi? Yani sonuçta işte bu iyi iletişim, münasebet ve iyilikler insanlarda güç oluşturuyor. Siz o insanı kırmak istemezsiniz. O yüzden şunu yapmalıyız. O zaman şöyle bir özet yapalım. Yani davranışlarımızla aslında biz Allah'ın halifesi olarak toplumda, bak ailemiz başta olmak üzere bulunduğumuz yerlerde bir güç oluşturma peşinde olmamız lazım. Ama bu güç oluşturma kendi egomuz için değil. Ben için değil. Hani bir ben vardır, bende, benden içe ruhu. İçerideki ben var ya, manevi ben. Yani Allah'ın beni halife yapmasının sebebi olan ruhi ben diyelim. Ruhumuz yani. Onun adına çalışarak güzelliklerin ortaya çıkmasını ve iyi bir toplumu inşa etmek adına güçlenmeliyiz. Her bakımdan. İlmi bakımından, maddi bakımından, iletişim bakımından, dil bakımından. Bakın mesela birkaç dil bilmek, farklı ülkelere gidip gelmek, o insanlarla münasebet kurmak. Bizim ne yaptı sahabe-i kiram? Yerinde durdular mı? Durmadılar. Hep dolaştılar. Hicret o anlamda önemli. O yüzden değerli kardeşlerim, el mu'minul kaviyyu hayrun minel mu'min da'if. Ne diyoruz? Kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır. Bak zayıf mümin hayırsız demiyor Efendimiz. Ama daha hayırlı. Burada ne atıf var? Güçlü olması lazım Müslümanın. Her bakımdan. Allah kendisine hangi gücü vermişse, bakın işte diyelim ki bize ilim okuma, ilim hırsı vermiş. Onun peşinde koşmuşuz. Hala devam ediyoruz elhamdülillah. Allah. O zaman oradan devam edeceksin. Ne yapacaksın? Bu ilmi incelte, incelte, incelte. Ben bu Müslümanlara ve insanlığa bilgi bakımından ne katabilirim? Yani bir gün gelir bir cümle söylersiniz, bir fikir verirsiniz, bir kanal açılır, bir yol açılır. Yani ben öyle bir söz söylemeliyim ki bu söz sayesinde mümin kardeşlerim yolunu bulsun. Benim anlatımım, tarzımla Cenab-ı Hakk'a dua ederek, ya Rabbi, yani bana öyle bir lisan ver, öyle bir ilim ver ki, ama bunu ver deyip beklemeye gerek yok. Kitaplarını okuyacaksın. Yani okuyarak, düşünerek, yazarak çalışacaksın. Ondan sonra da zaman geçtikçe, saçınız sakalınız ağardıkça artık o zaman söz söyleyeceksiniz. Bakın, güzel sözlere ihtiyaç var. Yani bir kardeşim bugün işte sohbetin birini dinlemiş, bana dedi ki hocam dedi, bir şey dikkatimi çekti. Ne o dedim? Biz davranışlarımızı, yine fütüvvet dersimizdeydi geçen hafta değil, iki hafta önce, biz kendimiz için mi, kendimize mi kulluk yapıyoruz, Allah'a mı kulluk yapıyoruz? Hani bir yer geliyor, sonuçta ben şu cümleyi kuruyorum, diyorum ki yani benim yaptıklarım, davranışlarım, nefsime mi kulluk yapıyorum, nefsim için mi çalışıyorum, yoksa Allah için mi? Bakın mesela bu cümleyi güzel süsleyerek söylediğiniz zaman insanların zihninde, ya ben bu davranışlarımı sergilerken yani gerçekten ne için çalışıyorum ben? Allah için diyorum ama Allah için mi, nefsim için mi? Kendim için mi? Bakın bunu bu cümle sorgulatıyor. Bir de bunu samimi duygularla söylerseniz, o zaman Cenab-ı Hak bunun tesirini daha çok halk eder, yaratır. Çünkü Allah Celle Celaluhu neyi bekliyor bizden? Samimiyeti bekliyor, ihlası bekliyor. Kulum bakalım yapıyor bir şeyler ama Allah'ın bütün kulları çalışıyor zaten. Kafir de çalışıyor vallahi. Hem daha çok çalışıyor. Ama çalışmak değil mesele. İhlaslı ve samimi yapmak, dürüst yapmak. Peki ihlas yapmak niye önemli? Hasan abi niye önemli? Yani samimi olmak...
Kazanmak için önemli hocam.
Evet ama onun bir başka, yani Allah tabii hedef o. Tamam. Ama samimi olmanın insana kazandırdığı en temel özellik nedir?
Erdemli olmak hocam.
Evet, erdemli olmak. Din samimiyettir diyoruz. Erdemli olmak. Bakın zaten fütüvvet de erdemli olmak demek. Yani insanların hoşlandığı, yani arzuladığı bir insan tipi. Hani bazı insanları görürüz ya, yani gerçekten gördüğümüz zaman mutlu oluruz. Güvenli, dayanabileceğimiz, ne diyelim, konuşabileceğimiz, sırrımızı saklayan, bize yol gösteren, ne bileyim yani zor durumda kaldığımızda yanına gidip gidip bizi dinleyen, imkan meydana getiren, bütün ilişki ağlarını kullanıp benim probleme çözüm bulan, değil mi? Gidersiniz yanınıza, hocam işte benim şöyle bir şeyim var, hedefim var, şöyle bir arzum var. Hemen telefonu çevirir, birini arar. Der bu kardeşimizin işte bak şöyle güzeldir, şunu yapar, bunu yapar. Yardımcı olun diye ne yapar? Kendi ilişki ağı içerisine sizi de alır. Bak görüyor musunuz? Bu çok önemli bir şey. Yani insanın başka insanları kendi iletişim ağınızın içerisine alıp elinizdeki gücü onun için kullanmak. Yani o zaman ne oluyor? Benim yıllardır biriktirdiğim aslında güç bütün Müslümanların oluyor, bütün insanın oluyor. Bana ait değil. Ben o gücü niye birleştirdim? Niye bir araya getirdim? Yani niye o güç elimde? Benim için değil. Ama işte bakın, dünyevi insan, materyalist, seküler insan gücü kendi lehine kullanır. Bütün fırsatları kendi lehine kullanır. Şöyle bir hikaye okumuştum Sabri abi. Yine sana bu. Bir psikiyatri uzmanı kitabında şöyle yazıyor. Kendisine 90 yaşların civarında bir hastası gelmiş. Demiş ki ben çok kötü durumdayım. Yani kendimi affedemiyorum. Vicdanım beni affetmiyor. Peki ne oldu? Ben yıllardır insanlara yardım etme adı altında onları kandırdım. Ama görünüşte onlara yardım ediyordum. Fakat hakikatte ben kendime çalışıyordum ve onları kandırıyordum. Bunu fark edemediler. Ama şu an benim vicdanım artık, hani menfaatler bitiyor. Yaş 90. Yani dünyayla bağınız kalmıyor. Kalsa ne olacak? Yani artık her şeyi tatmışsınız. Vicdan tabii insanı hesaba çekiyor. Ve kendimi affedemiyorum diyor. Nasıl bulacak o kadar insanı şimdi? Abi. Bulabilecek mi? Bakın, kandırdığınız insanların çocukları da kandırılmış oluyor, biliyor musunuz? Hatta torunları da kandırılmış oluyor. Yani böyle düşünmek lazım. Hani bu kelebek etkisi deniyor ya. Yani bir insanın davranışı, yaptığı şey sadece o kişiyle kalmaz, sınırlı. Onun çocuğuna, torununa bir nesil boyu gider. Bizim şimdi sırtımızdaki ağırlıklar nereden geliyor?
Mesuliyetlerden.
Evet ama geçmişten geliyor. bizim büyüklerimizin ihmallerinden geliyor. Onlar bazı şeyleri ihmal ettiler ve biz şu an zor durumdayız. Yani onlara kızmıyoruz, darılmıyoruz. Ama bazen de kızıyoruz. Diyoruz ki niye ihmal ettiniz? Niye hata ettiniz? Niye eksik bıraktınız? Niye bilim ve teknolojiyi eksik bıraktınız? Niye batıdan geri kaldınız? Sana dinin güçlü olmayı, bak ne diyor Efendimiz? Güçlü mümin zayıf olandan daha hayırlıdır diyen peygamberin ümmeti olarak sen niye geriye kaldın? Bakın düşünebiliyor musunuz? Biz ilmi, bilimi nereden aldık? Geçmiş medeniyetlerden, işte Yunan'dan aldık, Hindistan'dan ne varsa etrafımızda İslam geldiği zaman etrafında ne varsa tıp olarak, bilim olarak yani onlar da geçmişin mirası, onlara ait değil ki. Onlardan aldık ve bir medeniyet kurduk. İslam bilimini oluşturduk. Sonra bizden kim aldı bunu?
Batı aldı hocam.
Evet, Avrupa aldı. Onlara kaptırdık, verdik ama onlar da şimdi böyle kullanıyorlar. Yani biz onlara verirken yani onları alsınlar. Ama şimdi onlar her şeyi sanki onlar bulmuş gibi havasını atıyorlar ve bizim geçmişten bizim altlarının söylemekten bile kaçıyorlar. Belki 3-5 bilim adamı söylüyor. Onun dışındaki halk Avrupalı bilmez şimdi. Hatta ne diyorlar Avrupa'da? Siz madem o kadar dininiz iyi de niye geri kaldınız diyor. Mübarek senin ilerlemen de bizim sayemizde. Sen bizim İbn-i Sina'yı okuyarak, Farabi'yi okuyarak, İmam-ı Gazali'yi okuyarak bugünlere geldin. İşte bilim adamları da okuyarak bugüne geldin ama onu bilmiyor. Halk bilmiyor. Dolayısıyla bir üstünlük duygusu, biz üstünüz. Şimdi bizim bulduğumuz bütün kuralları size vereceğiz. Yine bir öğretmen arkadaş bana dedi ki, işte Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek istiyor, girecek. Nasıl adapte olacak dedi bana, yani uyabilecek mi bizim şeylerimize? Ben de ona, işte medeniyet sahibiyim ya, güçlü olmasam bile, dedim ki kim kime uyacak dedim. Kim kime adapte olacak? Yani bizim dedim değerlerimiz var, gücümüz var. Dolayısıyla dedim biz adapte olmayacağız size sadece. Siz de olacaksınız. Hiç beklemediği bir cevaptı, durdu, hiçbir şey söylemedi. Sustu. Yani ben ona şunu hissettirdim, bak bizim şu anda güçlü olmayabiliriz ama elimizde bizim büyük bir medeniyet var. Biz size adapte olmak gibi bir zorunumuz yok. Biz kendi medeniyetimizi kendimiz kuracağız. Ama işte güçlenmemiz lazım. İnşallah son dönemki çalışmalar iyiye doğru gidiyor gibi gözüküyor. İnşallah Türkiye Cumhuriyetlerle sonra Arap kardeşlerimizle bir araya gelmek zorundayız. Yani Türk dünyasıyla, Balkanlarla, oradaki Müslüman kardeşlerimizle, Afrika'daki kardeşlerimizle, yani o eski coğrafyamız neredeyse hepsiyle yeniden yine bu prensipler üzerine bağlar kurarak ki elhamdülillah kuruyoruz ama bu tabii kolay değil. Medeniyetler kurulması için 50 yıl, 100 yıl çalışılması lazım. 200 yıl çalışılması lazım. Öyle kolay değil. Üzerimizden işte bir dozer geçti artık bilemiyorum. Yani bundan kurtulmamız lazım. Yani bir şeyden kurtulabilsek, kendi şu içimizdeki kavgadan bir kurtulabilsek ama oradan kurtulamıyoruz işte. Hala ülkemizin içerisinde bir kaos var. Neyi nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Yine İslam üzerinden gidemiyoruz. Farkında mısınız? En büyük belamız bu. Müslümanız ama İslam üzerinden gidemiyoruz.
Amerika bunu işte istemiyor hocam.
Onlar istemeyebilir ama onlar istemiyor diye biz istemeyecek miyiz? Onlar istemesin. Onların işi o zaten. Ama biz kendi değerlerimizin farkında değiliz. Maalesef vatandaşımız da istemiyor. Farkında değil. Yani eğer vatandaş isterse, sahip çıkarsa, ben İslam üzerinden yönetilmek istiyorum. Ben İslam üzerinden medeniyet kurulmasını istiyorum. Yani yeniden bir İslam birliği istiyorum, bir düzen istiyorum demesi lazım insanların. Bunu haykırması lazım bakın. Biz bunu birilerinden bekliyoruz. O birilerin elinde sihir değnek yok. O insanların elindeki güç kim? Biziz aslında. Eğer biz halk olarak, tek tek insanlar olarak bu birliği istiyoruz kardeşim. Bunun başka çaresi yok. Bak Gazze'yi kurtaramayız. Orta Doğu'yu kesinlikle kurtaramayız. Eğer İslam birliği olmasın, bak ben size söyleyeyim. Tekrar söylüyorum. İslam birliği kurulmasın. Ortak asker şeyi kurulmasın. Askeri birlik. Kesinlikle vuramayız orayı. Kim nasıl vuracak? Tek tek İslam ülkeleri, Müslüman ülkeler vursa boğarlar. Ama birden toplu olarak birlikte harekete geçerseniz o zaman dururlar. Ha, burada bir birlik var. Amerika gücünü nereden alıyor? Tevhidden alıyor. Kaç tane devlet var orada? Sayısı kaç tane bilmiyorum. Eyaletlerin sayısı. Kaç? 50 tane eyalet. Bizim gibi yani, bizim Osmanlı gibi. 50 tane devlet bir araya gelmiş, tek güç olmuş. O yüzden bak dünyaya meydan okuyor. Ama bizim de 40-50 tane devletimiz var. Var idi, hepsi bir idi. Bak tevhid. Ya bizim dinimiz ne istiyor? Tevhidi istiyor. Ama biz dağınık. Kuvvet bir il kadar devlet. Bilmem orası bir devlet, burası bir devlet. Hepsi ayrı bir telden çalıyor. Başına koymuşlar bir kral. Onun da kafası İngiltere'ye bağlı. Zaten hepsi İngiltere'de okuyor mübareklerin. Ne varsa orada. Yani oraya gidiyorlar. Orada okuyup ondan sonra gelip. Şimdi değerli kardeşlerim, yani hikaye yavaş yavaş vaktimiz de geliyor. Bitirelim inşallah. Diğer üçüncü biraz uzun, ona geçmeyeyim. Bayağı uzun, o bir ders bile alır inşallah. Yani öfke konusu önemli. Yani birçok hatayı tekrar dönüp özetlersek inşallah ve bitirelim. Yani insanın hani öfkeyi kullanmak, işte medeniyet kurmak için öfkeyi kullanmak çok önemli. Yani gücünüzü, şecaatinizi, ben de varım. Bakın benim bir Avrupa ülkesinde içinde bulunduğum halde zayıf bile olsam o öğretmen arkadaşa ben de varım, benim de medeniyetim var dedirsen ne bana? Güç, bilgi güç. Benim kafamda kendi medeniyetime olan güvenim ve onun tekrar yeryüzüne geldiğindeki göstereceği performansı ben bildiğim için ona güvenet diyorum ki biz sizin neyinize adapte olacağız? Sizin eşcinselinize mi adapte olacağız? LGBT'nize mi adapte olacağız? Yani dost hayatı kurup evlenmeme durumuna mı adapte olacağız? Niye adapte olacağız biz? Bak farkında mısınız? Şimdi bunlar kaldı. Bir son damla. Şimdi bunu da bize şu anda kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ya elimizde iyi kötü bir aile kaldı. O da kam kalmadı ya. O da gitti çoğunluğu. Kalanı da elimizden almak istiyorlar. Yani dolayısıyla yani bu son kalemizi vermemeliyiz. Yani o yüzden aile kurmanın çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ama gençler biliyor mu? Şu anda üniversite okuyan gençler Muammerciğim biliyor mu? Ne yapıyorlar? Biz onları evlendirmiyoruz. Onlar kendileri tabii evlilik yapıyorlar. Adını böyle koydum ben. Siz onları evlendirmezseniz onlar da tabii olarak evlenirler. Demek istediğimi anlıyorsunuz ve hayat böyle gider. Ve bir daha da evlenmezler. Neden? Tabii evliliğe başlarsanız hakiki evlilik olmaz. Niye olmaz? Çünkü onun şartları var. O öyle kolay bir iş değil. Sorumluluk. Tabii olan, affedersiniz, hayvani gibidir. Hayvanlar tabii olarak birleşirler ve dağılırlar. Nikah şartı yoktur onlarda. Bizim gençlerimiz eğer yani onları insani olarak, manevi olarak evlendirmezsek nikahla, onlar tabii hayvani evlilik yaparlar. İşleri bitince ayrılırlar. Sonra başka birini bulurlar. Böyle gider bu. Yani hayvanlar gibi olur, affedersiniz. Şimdi bunu söyleyince kızarlar birileri. Kızmanıza gerek yok. Yani hayvanlar birleşip ayrılırlar. Ve bir düzenleri yoktur hayvanın. Yani bir tane bulup da onunla hayat yaşamaz. Ama insan öyle değil. İnsan biriyle nikahlanır, hayatı onunla yaşar. İkinci, üçüncü, beşinciyle ilgilenmez. Kendisine ait olmayana bakmaz, dokunmaz. Ama siz şimdi ne yapıyorsunuz? Yani hayvanlar gibi, onların yaptığı gibi yapmaya başlıyorsunuz. Bu tam oturuyor yerine aslında. Söylediğim söz gerçekten tabii evlilik dediğimiz hayvani, tabii evliliğin hayvani kısmı vardır. Ama bir de insani kısmı var. Biz hepsini birleştiriyoruz. Bakın bitkisel, nebati, hayvani ve insani kısımlarını beraber alarak aileyi kuruyoruz. Ama sen bir kısmını nikahı bırakıyorsun. Geçici bir süre kendi kafana göre ne zaman bırakacağım belli değil. Hangi durumda bırakacağım belli değil. Hangi hastalığın geleceği belli değil. Bir sürü problem. Yani dolayısıyla değerli kardeşlerim, bunları şimdi söylediğimizde şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Siz insanların yaptıklarına niye karışıyorsunuz? İnsanlar hürdür. İstediğini yapar, eder. Ben de diyorum ki insanlar istediğini yapamazlar. Neden? Çünkü biz bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın bir düzene ihtiyacı var. Bir intizama ihtiyacı var. Herkes kafasına göre bir iş yaparsa bu dünyada, bu dünya ne olur?
Çorba olur.
Kaos olur. Kaos ortamı olur. Dolayısıyla bu dünyada eğer biz adam gibi yaşamak istiyorsak bunun kuralları var. Bu kuralları kim koymuş?
Allah.
Allah koymuş. Allah'ın koyduğu tabii kurallar her gün işliyor değil mi? Güneş doğuyor, batıyor. Gece gündüz birbirini takip ediyor. Yani diğer kurallara biz niye uymuyoruz? Diğer kurallara da bize emretmiş, siz uyun diyor. Ve bunların da bakın sebeplerini izah ediyor. Ortaya koyuyor. Biz bunları görmüyor muyuz? Görüyoruz ama nefsimizi terbiye etmediğimiz için, oraya bağlayıp bırakalım inşallah, onun kontrolsüz bir şekilde işleyişine karşı çıkmadığımız için ne yapıyoruz? Aldanıyoruz. Dünyanın o yani geçici olan keyifleri, hazları, istekleri bizi bir an meşgul ediyor. Ama biz daha kaliteli, daha değerli, daha derin hazları unutuyoruz. Şöyle düşünelim. Yani insanın sıfır noktasından yüze kadar haz dünyası var. İşte %10'a kadar diyelim ki %15'e kadar nefsi emmare, %30'a kadar nefsi levvame, işte mülheme gidiyor böyle. Şimdi biz nefsi mertebesinin altında kaldığımız için %10'luk, 15'lik kısmıyla hayatı yaşıyoruz. Bu da bizi daraltıyor. Ama biz %50'sine, 60'ına, 70'ine vardığımız zaman başka türlü zevklerin, hazların olduğunu, asıl gerçek hazların manevi olduğunu, ruhani olduğunu anlamış olacağız. İşte bizim tekkemiz bunun için vardı. Tekkemizi niye kapattılar bizim? Bakın sufiler, tarikatlar bunu çalışıyordu işte. İnsan nefsini eğitmek, insanı inceltmek, hat sanatıyla, ebru sanatıyla, tehziple, zikirle, fikirle, hizmetle onu yapıyordu bu insanlar. Niye kapattınız? İyi işlemiyormuş. Peki iyi işleri haline getirmediniz? Yerine ne koydunuz? Var mı yerine bir şey?
Yok hocam.
Yok. O yüzden değerli kardeşlerim, yapanlar yaptı gitti. Allah hesap sorsun. Biz de soralım. Ama biz yeniden nasıl inşa edeceğimizin yoluna bakalım. O yüzden hiç korkmadan, çekinmeden, sakınmadan gerçekleri olabildiğince bütün çıplaklığıyla. Bak biz ilim adamlarının en büyük hatası doğruları olduğu gibi söylememek. Hep kaytarıyoruz biz. Kaytararak iş yapıyoruz. Modern algıları da sanki böyle doğru kabul ederek dışlanmamak adına modernizmin bize dayattığı Avrupa'nın mantığını kabul ediyoruz farkına varmadan. Çünkü onu kabul ettiğiniz veya onunla kavga etmediğiniz zaman bazı imkanlar elde ediyorsunuz. Tamam diyorlar, bu bize göre. Ama biraz böyle lafı ortasından söylediğiniz zaman, Allah'ın dediği gibi, peygamberin dediği gibi tarif ettiğin zaman bununla çok iş yapılmaz, bu bize göre değil demeye başlıyorlar. Desinler ama lafı ortasından söyleyen, doğruyu olduğu gibi söyleyen insanlara ihtiyaç var. Neden biliyor musunuz? Çünkü yeni nesil, genç nesil ve bütün insanlık doğruyu anlaması için bütün çıplaklığıyla söylemeniz lazım. Yine bir hatıramla bitireyim inşallah. Yine bir öğretmen arkadaş bana bir gün dedi ki, ya dedi, ismi David'ti. Ben dedi sizin kadınlarınızın dedi başörtüsünü anlayamıyorum dedi. Yani niye takıyorlar dedi. Bak çok saf bir soru sordu ama. Yani samimiyiz aramız şey. Ben de dedim ki bak dedim Allah kadını güzel yaratmış sen bakmayasın dedim. Cevap bu kadar. Yani hiç daha güldü bir şey sormadı bana. Çünkü verdiğim cevabı anlamış oldu. Yani sen bakmayasın diye. Senin gözünü engellemek için. Sen erkek olarak ona bakacaksın. İşte o bakmayı set etmek için diyor ki Allah kapat. Gösterme. O da bakmasın. Yani böyle bak çok net söylüyorsun. Yani yok şuydu buydu demeye gerek yok. Çok net. Yani Allah'ın örtüyü emretmesine gaye ne? O güzelliği saklamak değil mi? Doğru mu söylüyorum?
Doğru.
Tamam o zaman. Niye bunu söylemiyoruz? Yani Allah kadını cemal sıfatlı yaratmışsa, güzel yaratmışsa hesabını Allah'a soralım yani. Onu öyle yaratmış, bizi böyle yaratmış. Ve bir cazibe koymuş. O yüzden de diyor ki set kapat, gösterme. Yani o yüzden dinimizin kurallarını ve onun hikmetlerini, hani hikmet dedik ya, akıldan hikmet çıkar. İyi düşüneceğiz. İnsanlara hikmet boyutuyla anlatacağız. Bak, kuralı sadece söylemeyeceğiz. Yani kuralı söylemek yetmez. Kuralı söylemekle beraber neden olduğunu. Yine bir Fransız belediye başkanıydı. Sordu bana, dedi ki içki niye yasak sizde dedi. Dedim içki ne yapar? Sarhoş yapar. E dedim, yani sarhoş yaptığı için. Peki dedim, sarhoşken aklını kullanabilir misin dedim. Yok dedi. Arabaya binsen ne yaparsın? Kaza yaparsın. Eve gitsen eşinle kavga edersin falan filan. Adam tamam, kafasını eğdi gitti. Ya bu kadar basit yani, çok fazla şey de değil. Açık çünkü. Kumar niye haram? Ya bir şey çalışmadan para kaybediyorsun, para kazanıyorsun. Yani boş kumardan zengin olan var mı abi hiç? Duydunuz mu? Bilmiyorum yani, kumarhaneler mi zengin oluyor?
Kumardan dağılan aileler çok duyduk değerli.
Evet. Bakın, aileyi dağıtıyor. İnsanın parasını elinden gidiyor ya. Çalışıyorsun, çalışıyorsun, verip gidiyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Bakın, dinimizin yasakladığı şeylerin hepsinde hikmet var. Emrettiği her şeyde var. O zaman benim korkmama gerek var mı? Yani dinimin emirlerini anlatma noktasında, yasaklarını söyleme noktasında, aman yasaklarını söylemeyeyim, dinde şu yok bu yok diye şimdi kıvırtmaya başlıyoruz. Ya kardeşim, o zaman adam hiç anlamıyor. Daha kötü oluyor işin. Daha karmaşaya giriyor. Kaosa giriyor. Sen olduğu gibi söyle. Hidayet sana ait değil ki. Allah verecek hidayeti yani. Sen ama olduğu gibi söyle. Benim dinim böyle. Allah bunu emrediyor. Bunu yasaklıyor. Sebepleri de şunlar, şunlar, şunlar. İnşallah Cenab-ı Hak bu güzel prensipleri okuyup anlamayı,
amin,
öğrenmeyi, uygulamayı ve dünyaya da anlatacak seviyeye gelmeyi nasip eylesin. Allah bizden razı olsun. El Fatiha.